Ayrım 60.
Lokantaların bir köşesi vardı. İçenler oraya sokulur, dışarıdakiler de farkına varmaz görünürlerdi. Çok kimse rakısını bağında çekiyordu. Zaferden sonra yasak İstanbul'a da geldi. Orada da Amerika'daki içki yasağı devrinde olduğu gibi el altı ve kaçak ticareti aldı yürüdü. İkinci mecliste yobaz kalabalığı hayli olduğundan durumu tabiileştirmek için teklif getirmeye kimse cesaret edemiyordu. Hocalar kıyameti koparmaya hazırlanmışlardı. Hatta polisin ihmaller gösterdiği rivayetleri üzerine ve tam büyük devrim günlerinde bir hoca kürsüden "Medreseleri kapıyorsunuz, meyhaneleri açıyorsunuz" diye bağırıyordu. Nihayet yine yobaz fetvacılığı imdada yetişti. İçki satın alınabilir, çünkü dinlerinde bu yasak olmayan tebaamız da vardır. Fakat meyhane açılamaz, çünkü burası Müslüman memleketidir. Bir müddette böyle gittikten sonra işler tabii yoluna girdiydi. Son defa Libya'ya gittiğimizde gördüm. Üçü de ayrı hükümet olan üç eyaletten ikisinde, Fizan ve Bingazi'de içki yasak. Henüz 20-30 bin İtalyanın oturduğu Trablus'ta ise içki de serbest meyhanelerde. Yasak söz, Fizan ve Bingazi'de Kuvayi Milliye Ankara'sında olduğu gibi, Trablus'ta ise bugünkü Ankara'da olduğu gibi içilmekte. Tuhaf tesadüftür ki, o yaban, boz ve silme boşluk olan Ankara'da ilk sinir hastalarımızı hiç içki kullanmayanlar arasından vermiştik. Bu münasebetle şu hatıram da tekrarlanmaya değer. Rahmetli Ahmet Rasim'in hikayesiydi bu. Yeşilay Derneği'nin bir toplantısında konferansçı sorar: "Sevgili dinleyicilerim, bir eşeğin önüne bir kova su, bir kova rakı koysanız hangisini içer?" Hemen biri cevap verir: "Tabii suyu." "Neden?" "Bir keyif ehli de oradaymış." İkinci cevabı o verir: "Eşekliğinden." Atatürk hikayeye bayıldıydı, sık sık tekrar ederdi. Bir akşam çiftlikte eski küçük köşkün önünde oturuyorduk. Uzakça duran bir işçi çocuğu bizi seyrediyordu. Atatürk, "Gel çocuğum buraya," dedi. Çocuk sofraya yanaştı, Atatürk sordu: "Bir eşeğin önüne bir kova su, bir kova da rakı koysalar hangisini içer?" Çocuk önümüzdeki kadehlere bakarak, "Rakıyı efendim demesin mi?" Atatürk gülerek, "Aman neden olduğunu sormayalım," demişti. Güçlükler. Mustafa Kemal Kuvayi Milliye'nin ilk zamanlarında çetelerle, daha sonra İstanbul'un emrinden çıkmak istemeyen bazı komutanlarla, fakat en çetini 1. Meclis'teki irtica ve muhalefetle pek sıkıntılı günler geçirmiştir. Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı, Atatürk'ün liderlik dehasını iyice kavramak için bilhassa Kuvayi Milliye tarihi ve hatıraları üzerinde durmak lazım. Sakarya zaferinden sonra bile ondan başkomutanlık yetkilerini geri almak isteyenler yalnız ikinci grup denen muhalefet değildi. Kendi grubundan bazı kimseler de onlara katılmışlardı. Başkomutanlık kanunu meclisin hakkını gasp etmiştir diyorlardı. Onun için bu kanunun yenilenmesi mecliste 24 saatten fazla süren tartışmalara yol açtı. Bu sırada en çok alkışlanan sözlerden biri de şuydu: "Hani zafer? İşte hala kımıldayamadık ve kımıldayamıyoruz." Mustafa Kemal kürsüye çıktı. "Efendiler, ordu 24 saattir komutansızdır. Bunu böyle kabul ettiğimi ve komutayı bıraktığımı mı sanıyorsunuz? Bırakmadım ve bırakmayacağım." Bu diktatörce bir sözdür. Fakat aynı adam, "Canım neden bu meclisin dertlerini çekiyorsunuz? Dağıtalım, rahat ediniz," diyen şiddetçileri de aynı kuvvetle reddediyordu. "Meclis olmazsa biz neyiz? Hiçbir şey. Biz meclissiz olamayız," diyor. Türk milletinin o ana baba ölüm kalım günlerinde irticaın çoğunlukta olduğu bir muhalefetli meclisi dahi meclissizliğe tercih ediyordu. Büyük taarruzdan önce Paris'teki görevinden Ankara'ya gelen bir tanıdığım geçenlerde bana, "Hükümeti de meclisi de umutsuz bulmuştum. para yoktu ve maliyecilere göre orduyu bir adım ileri yürütecek kadar para bulmak ihtimali de kalmamıştı demişti. Gene büyük taarruzdan 10-15 gün kadar önce ikinci grup milletvekillerinden eski ve itibarlı bir kurmay subayı kürsüye çıkarak ordunun durumunu tenkit ettikten sonra "Yapamıyorsunuz, yapamayacaksınız, ileri gidemiyorsunuz, geri gelmenizden korkarım" demiştir. Gariptir ki Mustafa Kemal bu hücum ve tenkitlere silahsızlıktan, cephanesizlikten ve çaresizliklerden bahsederek pek tevazu ile cevap vermişti. O günlerde hiç istemediği şey bir taarruz yapacağının sezilmesiydi. Birinci Meclis'in şerefli bir hatırası olarak şunu belirtmelidir ki, Sakarya'dan sonra zafersiz bir anlaşma fikri pek az taraftar bulmuştur. Vatanı kurtarmak davasıyla Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkileri davasını birbirine karıştırmamak lazım gelir. İrtica ki gene o devirde bütün kanunların bir defada şer'iye encümeninden geçmesini kanunlaştırmak isteyecek kadar taassup içindeydi. Mustafa Kemal de kendi liderini bulmuyor ve zaferden sonra onun şimdi içinde sakladıklarını birer birer ortaya atacağını biliyordu. Mürteci olmayan muhaliflerse Dünya Harbi sırasındaki Enver diktatoryasını unutamıyorlar, Mustafa Kemal'in ikinci bir asker diktatör olmasından korkuyorlardı. Büyük taarruzdan önce ordu komutanlıklarından biri boşaldıydı. Bu komutanlığı teklif ettiği arkadaşlarından biri Refet Bele, "Önemli bir şey olacağı zaman vazife alırım" diyerek cephe komutanı İsmet Paşa'nın emrine girmeyi istememişti. Nurettin Paşa'nın İzmir'e giren orduya komutan olması bu yüzdendir. Nurettin Paşa sonradan irtica takımına katıldığı için bu tayin tehlikeli de olmuştur. Diktatör. Atatürk diktatör müydü? Rejimine bakarsanız evet. Fakat ne mizacı ne de ideali bakımından diktatörlük inançlısı değildi. Milli kurtuluş için şart saydığı inkılaplarının hürriyet içinde yaşayabileceğine güvenseydi, demokratik savaşçılığın zevklerini feda etmeyeceğine şüphe yoktu. Nitekim zamanının diktatörlerinden hiçbirini sevmemiştir. Ne Hitler'in ne de Mussolini'nin lehine konuştuğunu hatırlamıyorum. Hitler, Mussolini ve Stalin üçü de sivilken üniformalarını bir gün bile bırakmamışlardır. Atatürk mareşalken üniformasını bir iki defa ancak manevralarda giymişti. Atatürk serbest fırkanın kuruluş meselesinde samimiydi. Planı sandığıma göre şudur. İsmet Paşa ve Fethi Bey fikir ve ideal arkadaşlarıdır. İkisi de inkılapçıdırlar. Kendisini lider olarak tanıyacaklar, inkılap müesseselerini koruyacaklar. Bunlar dışındaki meseleler üzerinde diledikleri gibi çarpışacaklar. Ayrı ayrı seçime gidecekler. Böylece Türkiye'de demokrasi geleneği kökleşmiş olacaktı. Fethi Okyar'ın kendisi Atatürk'ü hayal kırıklığına uğratmamıştır. Fakat bilhassa iktidarı nüfus ticareti için ele geçirmek ve İsmet Paşa'nın bu bakımdan çıkardığı güçlüklerden kurtulmak isteyenler kolay yolu aradılar. İrticağın tahriklerini benimsediler. Bu tahrikler bir ara o kadar tehlikeli şekiller aldı ki, olgunluk imtihanını henüz veremeyeceğimiz meydana çıktı. Başkalarının daha derin sırlar keşfedip etmediklerini bilmiyorum. Fakat benim perde önünde ve arkasında gördüklerimden edindiğim kanaat bu. Atatürk, Hitler ve Mussolini gibi demokrasiler aleyhine hicivler ve diktatörlük lehine metiyeler söylemiş değildir. Hususi meclislerinde dahi milli hakimiyet davasına gönülden bağlı olduğu sezilirdi. Onun düşmanlığı yobazlığıydı, geriliğeydi. Türk şerefini düşüren ve Türklüğü gelişmeden alıkoyan kara ve karanlık gelenek ve göreneklere karşıydı. Devrinin liderleri arasında tek samimi dostluk hissettiği adam Amerikan demokrasisinin başındaki Roosevelt olmuştur. Roosevelt de bir filmde Atatürk'ün küçük yavrulara sevgisini gösteren sahneyi seyrederken pek duygulanmış ve kendisine bir sevgi mektubu yollamıştı. Herio'yu nasıl zevkle karşılayıp konuştuğunu da hatırlarım. Atatürk, Bolşevik liderlerinden yalnız Lenin'i, Rus ihtilali milli kurtuluş davalarını tuttuğu, her türlü emperyalizmi reddettiği ve Rusya içindeki milletlere hürriyet verdiği mühlet içinde sevmiştir. Unutmamalıdır ki o zaman Ankara'da Azerbaycan elçisi de vardı. Stalin'i hiç sevmemiş fakat küçümsememiştir. Mussolini'yi küçümserdi. O sadece iyi bir bayındırlık bakanıdır derdi. Gerçekten de Mussolini onun ölçüsü içinde kalmıştır. Kendi kendini sandığı gibi olsa başında kral bırakır mıydı derdi. Nitekim Mussolini'yi başında alıkoyduğu kral hapse atmıştır. Alafranga. Ankara yerlilerine göre biz hepimiz kendi aralarına sonradan katılmış olanlar yaban sayılırdık. 1923 sularında bu yabanları görmeliydiniz. Milletvekillerinden bile birçoğu poturlu veya cübbeliydi. Kravat ve düzgün şehir kılığı henüz bidat gibi bir şeydi. Her gün tıraş olmak, sık sık esvap değiştirmek, ütü ve kalıp, kerpiç evlerin rahatsızlığından şikayet etmek zübbelik görünürdü. Göze batmamak yalnız Mustafa Kemal'in ve Mudanya'dan beri sivil giyinen İsmet Paşa'nın imtiyazlarıydı. Hele biz İstanbul'un edebiyatçı gençleri pek yadırganırdık. Yüzümüze değilse de arkamızdan "nereden çıktı bu dal kavuklar" dediğini işitiyor gibi olurduk. Akıllarınca Ankara bizim yüzümüzden bozulacaktı. Ankara'nın kuvayi milliyeliği uçup gidecekti. Bir de bize sormalıydılar. Belediye bahçesinin cılız akasyaları altında caddenin tozunu dumanını teneffüs ederek bunaldığımız günlerde Mustafa Kemal de devlet merkezi yapacak başka yer bulamadı mı diye içlenirdik. Yaban nüfus o kadar azdı ki her yerde birbirimizi bulurduk. Ankara'nın rakiplerinden biri Konya, biri Eskişehir'di. Doğrusu Eskişehir'i o günlerin Ankara'sından cennet gibi görürdük. İstanbul'a yakındı. Fakat Mustafa Kemal bu tartışmaların altından kalkmak ne kadar güç olduğunu düşünerek "buraya gelmişiz, burada oturmuşuz, burada kalacağız" deyip kesmeyi daha doğru bulmuştu. İşin tuhaf tarafı İstanbul'un tanzimatçı kibarları arasında da yaban sayılışımızdı. Kalpaklıydık. İstanbul fesi bize yan bakardı. Ara sıra girdiğimiz meclislerde konuşmanın kesilmesinden bize duyurulmayacak şeyler görüşüldüğünü hissederdik. Mustafa Kemal'i hiç sevmeyen merkezi umumici ittihatçılar bu alafrangalarla birlik olmuşlardı. Gariptir, onlar da 1908 meşrutiyetinden sonra İstanbul'a göre Selanik yabanlarıydılar. Rumeli, Keçe külahı unutulmuş, artık Ankara kalpağı alaya alınıyordu. Devrimler bizim meşrutiyet Türkçülüğümüzden beri güttüğümüz davaydı. Tabii Mustafa Kemal'in cesaret ettiği kadar ilerisine gitmiyorduk ama radikal Türkçülerdendik. Yat kulüpte de bize dal kavuklar diyorlardı. Yahya Kemal bir gün bir İstanbul meclisinde fırka kavgaları olurken kızmış. "Ben ne o fırkadanım ne bu fırkadanım. Mustafa Kemal'in dal kavuklarındanım" demişti. Ankara'ya git yaban, İstanbul'a gel yaban. Doğrusu bir tuhaf olmuştuk. Yapılanlar ve yapılacak olanlar da bu alafrangaların sözde rüyada bile görmeye hasret çektikleriydi. Fakat padişahın İstanbul'unda yapılmıyor, Sadrazam Paşa Hazretleri yapmıyor ve yat kulüp kibarları Fındıklı Sarayı'nda oy vermiyordu. Bunlar sırmalı tanzimat ıslahatçılarının hayranlığı ile yetişmişlerdi. Ankara yabanlarının giydirdiği şapkayı bile başlarına koymaktan utanmışlardı. İçlerinden biri vardı ki Avrupa'dayken bir gazetede çıkan şapkalı resmi yüzünden parti buhranı olmuştu. Hocaların ve muhafazakarların gözünde mason ve zındık diye anılırdı. O bile daha mecburi olmamakla beraber gözleri alıştırmak için giydirilmeye başlanan şapkayla alay ediyordu. Hatta Atatürk bir gün acı acı gülmüş. "Sorunuz beyefendiden dinine mi dokundu acaba?" demişti. Bu yabanlık devrimiz Ankara şehri biraz medenileşinceye kadar sürdü. Doğrusu Atatürk'te, Kemalizm'de ne Alaturka ne Alafranga doğrudan doğruya Türktü. Yeşil. Büyük batı şehirlerinin hepsinde bahçeli ev semtleri ayrılmıştır. Bu sistem her yuvaya havasını ve gölgesini olduğu yerde verir. Her pencereden güneş girer. Ankara planında da yeni şehrin ana cadde arkaları bahçeli evler semti, Çankaya ve Kavaklıdere daha geniş bahçeli villalar semtiydi. İmar Komisyonu reisi iken plan disiplininin korunmasına çalışıyordum. Doğrudan doğruya Atatürk ve İnönü ile temas edebildiğim için bir sürü menfaat çarpışmalarına rağmen pek zorluk çekmiyorduk. Bir gün Avusturyalı mütehassıs Örley bana geldi. Atatürk'ün Yenişehir'de Bayan Rukiye için yaptıracağı evin planını tasdik ettiğini söyledikten sonra, "Biliyorsunuz ki bu mahallelerde dükkan olmayacaktır. Halbuki evin projesinde bir dükkan var. Müracaat köşkten olduğu için dokunmadık, size söylüyorum," dedi. Akşam Atatürk'e gittiğimde durumu olduğu gibi anlattım. "Ne demek bu? Bizim keyfimiz için planımı mı bozacaksınız? Yarın mütehassısa söyle, projeyi geri alınız ve dükkanı siliniz," dedi. Öyle de olduydu. Fakat kimse durunamıyordu. Arsayı veya evi kaç kat ve nasıl bir bina yaptırılabileceğini bilerek almış olanlar, mülklerini gelirlendirmek için plan disiplinini bozmaya uğraşıyorlardı. Bir milletvekili evinin bahçesi önündeki garajı bakkal dükkanına çevirmişti. Uğraştık, kanunların böyle olup bittileri gidermeye elverişli olmadığını gördük. Ondan sonra garajların bahçe gerilerine yaptırılmasına karar verdikti. Ankara, Jansen planına göre boş bir toprakta kurulduğu için dünyanın en modern şehri olacaktı. Gerek trafik, gerek oturma bakımından doğuya değil batıya da örnek olmak şerefini kazanacaktı. Bir müddet sonra menfaatler birleşerek imar komisyonu meselesini kuşa döndürdüler. Yabancı mütehassısı maaşını azaltarak gitmek zorunda bıraktılar. Müdürleri emirlerini aldılar. Çırpındık çırpındık, planın temellerinden kaymasını önlemeye muvaffak olamadık. Fakat umumi hatlar yine yürürlükteydi. Hatıra defterimden bu fıkrayı çıkardığım günlerde Ankara'ya gitmiştim. 2 yıldan beri görmediğim şehrin hali beni ümitsizliğe düşürdü. Plan temellerinden yıkılmıştı. Yenişehir mahalleleri, gecekondu semtleri anarşisi içindeydi. 2 katlıdan fazla bina yapılmayacak yerlerde 8 katlı çirkin çirkin kaleler yükseliyordu. Bahçeler silinmiş, irili ufaklı arka sokak dükkanlarıyla tıkanmıştı. Ankara'da göz su arar, yeşillik arar. Bozkır'ın bu parçasına biraz yeşillik verebilmek için neler çektikti. Bayan Afet'in bir hatırasında vardır. Atatürk çiftliğin yemiş bahçesi yapılan bir kısmında eski iğde ağacını aramış, sökülüp atıldığını görünce bir yavrusu ölmüş gibi içlenmişti. Bir vatan savaşını ateş içinde nasıl candan gönülden takip ederse, Ankara'nın yeşillenmesini öyle gözlüyordu. Yenişehir'den Cebeci'ye doğru giden yolun sağında büyük bir fidanlık vardı. Büyüye büyüye o çorak yerde tabii bir park halini almıştı. Bu defa köklerine kadar kazınarak boz bir yapı arsasına çevrildiğini gördüm. Sandım ki Ankara'dan göçe hazırlanıyoruz. Sonra eski İngiliz Büyükelçisi Sir George Clark'ın bir sözü hatırıma geldi. Memleketten ayrıldıktan uzun yıllar sonra bir ziyaret için gelmişti. Abdullah Efendi lokantasında yemek yiyorduk. "Ankara'daydım," dedi. "Bilir misiniz neye şaştım? Birçok binalar yapmışsınız, yollar açmışsınız. Parayla, çimentoyla, taşla ve demirle hepsi olur. Daha kısa zamanda da olur. Fakat Çankaya'daki eski evimin yerinden bakınca o yeşilliğe hayran oldum. Nasıl yaptınız bu mucizeyi? Şaştığım bu." Öldü zavallı. Sağ olup şimdi gelerek aynı yerden aynı yerlere baksaydı, "Gördüğüm mucize değil bir serapmış," derdi. Atatürk çiftlik dağlarının ormanlaşmasıyla bizzat uğraştıydı. Hemen hemen her ağaçta hakkı vardır. Nerede birkaç söğüt görse pikniğe giderdi. Söğüt özü pek sevdiği köşelerden biri olmuştur. Şu küçük fıkra da hatırlanmaya değer. Kendi ağzından dinlemiştim. Bir gün Kurmay Başkanı İsmet Bey ile Diyarbakır çöllerinde atla gidiyorlarmış. Mustafa Kemal demiş ki, "Çabuk bana bir yeni din bul. Ağaç dini. Bir din ki ibadeti ağaç dikmek olsa." Umut. Fırsat düştükçe yazdığım gibi hasis denemez çünkü ikramları pek yerindeydi. Fakat elinin bir hayli sıkıca da olduğunu söylemekten geçemem. Çünkü içimde pek latif bir acısı vardır. Ara sıra kravat gibi ufak tefek şeyler alırdık. Bunun için meclisi iyice tenha olmalı, pek sevmedikleri aramızda bulunmamalıydı. Bir akşam üç kişi kalmıştık, Şükrü Kaya, Ruşen Eşref ve ben. Aramızda bir tertip yaptık. Atatürk'e hediye gelmiş olan saatlerden birer tane almak istiyorduk. Eski köşkteydi. Konuştuk, neşelendik ve meseleyi açtık. Pek ciddi, "Ha, bu akşam başka," dedi. "Üç arkadaşımsınız. Ne çıkar birer saatten? Fakat insaf ediniz, kalabalık olduğumuz zamanlar herkese nasıl saat bulabilirim?" Müjde üçümüzün de ilhamlarımızı açtı. Atatürk'ü keyiflendirmek için elimizden geleni yapıyorduk. Bir müddet geçti, saatleri hatırlattık. Zili çaldı, Nesip Efendi'yi çağırdı. Bu Nesip Efendi, simsiyah, yaşlı ve güler yüzlü bir Sudanlıydı. Aklı ve nutku birbirinden kıttı. 4-5 kelimelik bir cümlesini bile hatırlamıyorum. Bir gün evdekilere, "Çocuklar, aklınızı başınıza alınız," der. Pek ehemmiyet verdiği bir mesele üzerine olduğu için uzun müddet düşündükten sonra nutkuna devam eder. "Çocuklar, başınızı aklınıza alınız." İşte bu Nesip Efendi geldi. Atatürk, "Yukarıda camekanda saatler var ya, al getir," dedi. Nesip Efendi gitti gelmez. İdareye bakanlar tarafından böyle şeylere pek dikkat etmesi için tembihliydi. Biz ha geliyor coştuk, ha gelecek kaynaştık. Zaman hayli geçince de yine hatırlattık. Atatürk zili kuvvetle vurdu. Nesip Efendi görününce bir hayli payladı. "Ben sana söyleneni biliyorum. Beyler onlardan değil. Ne diyorsam yap." Nesip Efendi gitti gelmez. Biz nükteler savurup, birimiz bir şiir, birimiz bir şarkı tutturup Atatürk'ü keyifli tutmaya çalışıyoruz. Nihayet bir zil daha, bu defa Nesip Efendi elinde birkaç saatle geldi. Atatürk, "Getir bakayım," dedi. İnadına, gözüne kötü görünenleri seçmiş olmakla beraber pek de fena şeyler değildi. "Bu arkadaşlarıma bunları mı layık görüyorsun? Götür, çabuk daha iyileri vardır, onları getir," emrini verdi. Nesip Efendi yine gitti gelmez. Biz hep aynı şevk içindeyiz. Atatürk çok defa gülmekten gözleri yaşarıyordu. Ismarlama böyle bir meclis eğlencesi bulamazdı. Zamanlar geçti, hafifçe hatırlattık. Tekrar zile bastı. Nesip Efendi bu defa 2-3 başka saatle geldi.